Ayrım 13, Yetişin Gençler, Selçuk Şirin, sayfa 136. Cinsel kimlik. Tıpkı ergenlik gibi cinsel kimlik de başlangıcı biyolojik ama devamı kültürel olarak tarif edilen bir kavram. Bireyin doğuştan getirdiği özellikler arasında sıraladığımız cinsiyet doğumdan itibaren kişinin benlik duygusunun oluşmasında etkisi olan bir faktör. Özellikle ergenlikle birlikte biyolojik olarak cinsleri ayıran bu faktör giderek sosyal manada da farklı kimliklerin oluşmasına sebep olur. Cümleyi yanlış kurdum. Biyoloji tek başına bireyin cinsel kimliğinin oluşmasına sebep olmaz. Tam tersine biyolojiden bağımsız olarak toplumsal normlar kişilerin ne tür bir cinsel kimlik geliştireceğini belirler. Cinsiyet ile cinsel kimlik o nedenle birbirlerine çok benzeyen ama tamamen farklı iki kanaldan beslenen kavramlardır. İlkinin temel belirleyeni biyoloji, yani doğuştan gelen faktörlerken, ikincisinin temel belirleyeni çevre, yani sonradan edinilen kazanımlardır. Yani cinsiyet, seks, biyolojik bir kavram. Cinsel kimlik, yani gender, ise kültürel bir kavram. İlki doğuştan, ikincisi sonradan. Dünyanın her yerinde erkek ve kız çocukları benzer biyolojik gelişim evrelerinden geçerek ergenliğe adım atar. Ancak cinsel kimlik bakımından her kültür kendi cinsiyet rollerini belirleyerek farklı cinsel kimlikler inşa eder. Bir ülkede kadınların her makamda nüfus içindeki oranları kadar temsil edilecek kabiliyet ve beceriye sahip olduğu kabul edilirken, başka bir ülkede kadınların sokağa tek başına çıkması, iş sahibi olması ya da araba kullanması yasaklanır. Bazen aynı ülke içinde farklı kültürlerde ya da farklı aile ortamlarında benzer ayrışmayı gözlemlersiniz. Bazı kültürlerde kız ve erkekler ergenlik döneminde aynı sosyal ortamlarda büyürken, bazı kültürlerde ise kız ve erkek çocukları erken yaşlarda birbirinden ayırarak farklı sosyal ortamlarda yetiştirilir. Bütün bu örnekleri çoğaltmanın gereği yok. Cinsiyet görece sabit, cinsel kimlik ise ortama ve çevreye göre değişkendir. Yukarıda anlatılan nedenlerle gerek çocuk gerek ergenler için sağlıklı bir cinsel kimlik gelişimi için başta aileye sonra da toplumun diğer katmanlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir. Ailenin evde yarattığı ortam, okulun cinsiyet rollerine şekil veren iklimi, toplumun yasalardan medyaya her alanda cinsiyetlere biçtiği farklı roller günün sonunda bir bireyin cinsel kimliğinin oluşmasında temel belirleyicidir. Her nerede daha eşitlikçi, daha adil, daha açık fikirli bir yaklaşım olursa, orada kız çocukları ile erkek çocukları ergenlik dönemlerini verimli bir şekilde kullanarak kendi potansiyellerini özgürce hayata geçireceklerdir. Her nerede bir cinse ayrıcalık tanınıp diğer cinsin önü kesilirse, orada ortaya cinsiyete dayalı bir ayrımcılık çıkar. Bu ayrımcılık bir süre sonra çok acıdır ki gençler dahil tüm toplumda potansiyelin cinsiyetle sınırlı olduğuna dair bir ön yargıya dönüşür. Cinsiyete dayalı ayrımcılık. Cinsiyete dayalı ayrımcılık bir sistem meselesidir. Engel olunmadığı takdirde bir ortamdan diğerine kolayca sirayet eder. Dilerseniz bir örnekle cinsiyet rollerinin aileden okula, oradan kariyer gelişimine nasıl sirayet ettiğini ve sonuçta ortaya nasıl iki farklı cinsel kimlik çıkardığını görelim. Ayşe ve Fatma iki farklı evde dünyaya gelir. Ayşe'nin evinde cinsiyet rolleri eşitlik üzerine kuruludur. Ayşe erkek kardeşi ve diğer erkek çocuklarına sunulan fırsatlara sahiptir. Ayşe sofrayı toplamak için ilk akla gelen isim değildir. Ayşe kardeşlerinin bakımından sorumlu kişi de değildir. Çocukluğunu erkek kardeşi gibi özgürce yaşar. Şimdi gelelim Fatma'ya. Fatma kız olduğu için evin toparlanmasında annesinin baş yardımcısıdır. Fatma'nın erkek kardeşi dışarıda top oynarken Fatma ev işlerinde ustalaşmakta, küçük kardeşine bakmaktadır. Ayşe ve Fatma okulda da iki farklı dünyada eğitim alır. Ayşe'nin okulunda kız çocukları ile erkek çocukları arasında bir ayrım olmadığı için Ayşe matematik ve fen dersinde spordan sanata her alanda kendi potansiyelini hayata geçirir. Dilerse matematik, dilerse resim dersinde kendini geliştirme fırsatı elde eder. Fatma'nın okulunda cinsiyete dayalı ayrımcılık okul ikliminin bir parçası olduğu için kız çocukları sözel derslere, erkek çocukları matematik ve fen derslerine yönlendirilir. Lise sonrası kariyer planlamasına geldiğimizde Ayşe'nin önünde sınırsız seçenekler olduğunu görürüz. Dilerse konservatuvara, dilerse mühendisliğe gidecek bir altyapıya sahiptir. Fatma için ise bu seçenekler aileden okula uzanan süreçte bir bir elinden alınmıştır. Üniversite onun için bir seçenek bile olmayabilir. Ayşe kendisine verilen fırsatlardan dolayı başta karar verme ve inisiyatif alma olmak üzere gerek okul gerek çalışma ortamında kendine güvenen bir birey olarak hayata atılırken Fatma erken yaştan itibaren giderek belli rollere hapsedildiği için hem kendi potansiyelini keşfedip geliştirmekte hem de önüne gelen fırsatları değerlendirmekte yetersiz kalacaktır. Ayşe istihdama katılıp kariyer basamaklarını tırmanırken Fatma hazır olmadı ve belki de kendi mizaç ve yeteneklerine uymayan bir alanda bir süre çalışmakta, sonra da ev ortamına bağlı bir hayata mahkum edilmektedir. Ayşe ve Fatma örneklerinde derdimi anlatmak için biraz abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz. Evde her seferinde kız çocuğuna çay getir demenin, okulda kız çocuklarını sosyal derslere yönlendirmenin, kariyer seçiminde kız çocuklarını STEM dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından uzak tutmanın hem o gençlere hem de ülkeye maliyetini görmek isterseniz şimdi bu kitabı bırakın ve gazetelere, haber sitelerine bir göz atın. İsterseniz özel sektörde yapılan açılış, kutlama ya da ödül törenlerindeki toplu fotoğraflara bakın. Kaç kadın görüyorsunuz? Şirket yönetim kurullarında kadın oranı yüzde kaç? Valilerin kaçı kadın? Rektörlerin, CEO'ların, bakanların? Maalesef karar verme mercilerinde hala kadının adı yok. Nüfusun yarısını dışarıda bırakan bir fotoğrafa aile fotoğrafı der misiniz? Cinsiyet ayrımcılığının hayatın her alanında bu kadar keskin bir şekilde uygulanıyor olmasının iki temel sebebi var. Bir tarafta cinsler arası anatomik yani doğuştan farklar olduğuna dair derin bir inanç, diğer tarafta ise bin yıllardan beri bu inancın üzerine inşa edilmiş ayrımcı bir üst yapı, yani erkek egemen bir sistem var. Okuldan iş yerine, özel sektörden devlete, hayatın her alanı bu temel ayrıma göre düzenlenmiş durumda. Erkeklerin önü açılırken kadınların önüne aileden başlayarak her aşamada bir takım engeller konuyor. Elbette bütün bu engelleri aşıp başarılı olanlar yok değil. Hatta bu engellere rağmen kadınların erkeklerle baş başa rekabet ettiği çok geniş alanlar var. Örneğin son yıllarda yapılan üniversite sınavlarında ki elimizdeki en objektif veri bu, kızlar erkeklerden daha başarılı. O nedenle sorun bir yetenek sorunu değil, sorun kadınlara yönelik sistematik bir ayrımcılık sorunu. Bu ayrımcılığın sonuçlarını zaten kadınlara yönelik şiddet, taciz ve ölümle sonuçlanan suçlarda da görüyoruz. Tüm bu tabloyu değiştirmek kolay olmayacak ama bir yerden başlamalı. O yer de en azından bu kitap çerçevesinde aile ve okuldur. Bizler çocuklarımızı yetiştirirken, onları eğitirken verdiğimiz her kararda şu soruyu kendimize sormalıyız. Bu kararda cinsiyetin rolü nedir? Toplumsal cinsiyet rolleri. Çocuk ve ergenlerin gelişim ve eğitim aşamasında cinsiyetin rolü elbette vardır ama bu rol hiçbir zaman kısıtlayıcı bir işleve sahip olamaz. Olduğu zaman ortaya ayrımcılık çıkar. Yani bir çocuğa sırf kız olduğu için bazı kapıları kapatıyorsanız ya da sırf erkek olduğu için fazladan fırsat pencereleri açıyorsanız işte o noktada ayrımcılık yapıyorsunuz demektir. Bu noktada muhtemelen aklınıza şu soru geldi. Ama hocam kızla erkek anatomik olarak bir mi? Cinsiyetler arası ayrımı anatomik gerekçelerle meşrulaştırmak çok popüler. Bu argümana göre kızlarla erkekler arasındaki anatomik farklar onların sosyal hayatlarındaki tüm farklarının tek nedeni. Bir diğer ifadeyle eğer yöneticiler arasında kadın yoksa bunun nedeni kadınların anatomik olarak liderlik vasıflarına sahip olmadığı içindir. Benzer şekilde eğer kadınlar mühendisliği tercih etmiyorsa bunun nedeni onların anatomik olarak matematik yeteneğine sahip olmamasındandır. Ya da kadınlar anatomik olarak evde çocuk bakmaya yatkın, erkekler de dışarıda ekmek derdi peşinde koşmaya. Bu argüman çok güçlü. Çünkü anatomik farklar doğumla başlıyor ve reddedilemeyecek bir şekilde gözümüzün önünde duruyor. Kadın bedeni ile erkek bedeni aynı değil. Kas yapısı da erkeklere belli bir fiziki üstünlük veriyor. Nitekim bu kitap boyunca da başta fiziksel gelişim olmak üzere her bölümde kız çocukları ile erkek çocuklarının ergenlik ve sonraki dönemlerde iki farklı süreçten geçtiklerini vurguluyoruz. O halde sorun nedir? Anatomik farkların varlığını kabul etmek ile bu farklardan dolayı cinsiyet ayrımı yapmak aynı şey değil. İnsan anatomisi ile sosyal roller arasında bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Varlığını iddia edenlerin varacağı yer ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı. Anatomi belirleyici olsaydı kadın erkek beceri farkı tarih boyunca hep sabit olurdu. Zira insan anatomisi bugünden yarına değişen bir şey değil. Dönüp çok uzağa değil yakın tarihe bakarsanız eskiden kadın yapamaz denilen pek çok şeyin bugün kadınlar tarafından pekala başarıyla yapıldığını görürsünüz. Aynı şekilde eğer anatomi belirleyici olsaydı cinsiyet rolleri bakımından bir kültürden diğerine bu kadar büyük farklar ortaya çıkmazdı. Bir kültürde kadın yapamaz denilen her şeyi yanı başındaki başka bir kültürde yetişen kadınlar çatır çatır yapıyor. O nedenle anatomik farkların varlığını yadsımadan onların etkisini her seferinde sorgulamamız gerekiyor. Evet kadın erkek arasında anatomik farklar var ama sorun o farklara yüklenen anlam. Bir toplum farkı yüceltip tüm sistemi o farktan bir avantaj yaratarak dizayn ederken başka bir toplum o farkları bir zenginlik olarak görüp onun ötesinde bir anlam yüklemiyor. Özetle, kadınların hayatın her alanında erkeklerle yan yana olmasını sağlayacak fotoğrafı çekmek için Bronfenbrenner'in ekosistem halkalarına tek tek bakmamız ve her bir sistemde neler yapacağımızın altını çizmemiz gerekiyor. Aile ile başlayalım. Bir kere her çocuğun her alanda yetenekli olabileceği ihtimalini hep canlı tutalım ve onlarla her alanda kendilerini sınama, kendilerini yetiştirme ve kendilerini gerçekleştirme fırsatı verelim. Sen kızsın, bunu yapamazsın demek yerine bir dene bakalım sevecek misin diyelim. Benzer şekilde evdeki iş bölümünde cinsler arası ayrımı ortadan kaldıracak bir tutum ve davranış kodu oluşturalım. Anne ve baba bu anlamda ilk rol model. Eğer baba mutfağa sadece salataya sos koymak için girerse, evdeki çocuktan farklı bir tutum beklemek nafile. O nedenle sofrada kime daha çok söz hakkı düşüyordan, TV kumandasının kimin elinde olduğuna kadar her bakımdan evde cinsler arasında bir hiyerarşi görmeden büyüyen çocuklar, ergenliklerinde biraz daha zihni açık, yetişkinliklerinde biraz daha atik ve başarılı oluyor. Okul ortamına gelince, cinsiyet rollerinin becerilere yansıması daha ziyade okulda öğretmenler tarafından hayata geçirilen bir süreç. Bugün dünyada en çok tartışılan konulardan biri STEM dediğimiz alanlarda yeteri kadar kadının olmaması. Bunun nedeni olarak da kimi zaman karşımıza kadınların anatomik olarak matematiğe yatkın olmadığı tezi çıkar. Bu teze gönderme yapan Harvard Üniversitesi rektörü istifa etmek zorunda kaldı. Zira pek çok kız çocuğunun potansiyeline engel olan oldukça tehlikeli ve son derece etkili bir tezden söz ediyoruz. Peki bu tez doğru mu? Gerçekten de kız çocuklarının matematikte başarısız olmalarının nedeni onların anatomik olarak matematiğe yetkin olmaması mı? Yoksa çevresel faktörler mi burada belirleyici rol oynuyor? Yani yine aynı noktaya geldik. Doğuştan mı, sonradan mı? Konu önemli olduğu için biraz detaya ineceğim. Meslektaşım Jacqueline Eccles kariyerini bu soruya adamış bir isim. Eccles yaptığı pek çok çalışmayla hem aile hem okul hem de başta medya ve istihdam politikaları olmak üzere kadınların matematikten nasıl soğutulduğunu anlatıyor. Aile üzerinde çok durduğum için Eccles'in okullarda yaptığı araştırmadan ilginç bir kesit aktarayım. Eccles and Wang, 2016. Kızlarla erkekler arasında matematik alanına olan özgüven ile o alandaki performansa ayrı ayrı bakıldığında ilginç bir tezat ortaya çıkıyor. Kız öğrenciler ilkokuldan liseye giderken matematik alanında bu alana özgüvenlerini yitirirken erkek öğrenciler matematikte giderek daha fazla güven kazanıyor. Bu değişimin nedeni gerçekte matematikte elde edilen performans değil, başta aile ve öğretmenler olmak üzere çevreden gelen mesajlar temel belirleyen. Örneğin ilkokulda aslında matematikte iyi olan kız öğrenciler bile zamanla bu alanda kendilerini yetersiz görüyor ve gerçek performansları bunu göstermediği halde matematikten soğuyor. Erkekler için benzer bir dışsal caydırıcı faktör olmadığı için STEM alanlarında daha fazla erkek görüyoruz. Tabii aile ve okulda başlayan bu süreç bir süre sonra kariyer gelişiminde devam ediyor. Cinsiyetçi ön yargılar zamanla bir realiteye dönüşerek kadınların meslek içi yükselmelerini önlüyor. Bunu yazarken aklımın bir tarafında sizin, ama hocam elimizde test sonuçları var, yetkin kadın yok, her şey çevre değil, kadınlar da hazır değil diyenler olacağını düşünüyorum. O nedenle şu veriyi de buraya bırakayım. Türkiye'de yıllardır kız öğrenciler tüm objektif sınavlarda erkek öğrencilerden daha başarılı. Buna üniversite giriş sınavları da dahil. Akademiden bankacılığa, sağlıktan eğitime her alanda başlangıç seviyelerinde pek çok kadın var. Ama kimi anatomik, kimi kültürel safsatalara dayalı bir takım engeller yüzünden başarılı kadınların önüne cam bir tavan konmuş. Bu görünmez engelden dolayı onları sözüne ettiğim zirve fotoğraflarında göremiyoruz. O nedenle özellikle kız çocuk yetiştiren tüm anne babalara, kız öğrencilere ders veren öğretmenlere, genç kadın profesyonellere mentorluk yapanlara ve tabii ki medyadan siyasete her alanda karar verici konumda olan yetkililere seslenmek zorundayız. Kızları rahat bırakın. Ailede çocuğun doğumuyla başlayarak her çocuğa kendi potansiyelini keşfetmek ve o potansiyeli hayata geçirmek için fırsatlar vermek zorundayız. Okulda öğrencilerin cinsiyetine bakmaksızın fırsatları her öğrenciye açmalıyız. Mesleğe başlayan her gence cinsiyeti ne olursa sen başarabilirsin duygusunu bir mentor olarak vermeliyiz. Ancak bu şekilde her genç kendi potansiyelini keşfedip gerçekleştirme fırsatı bulur. Ancak bu şekilde bir toplum ihya olur. Cinsiyet ayrımı yapıp nüfusun yarısının önünü keserek hem onların kendi potansiyellerini keşfetmelerine engel oluyoruz, hem de ülkenin gerçek potansiyelini heba ediyoruz. Ten rengine göre insanları sınıflama ırkçılığa, cinsel organa göre sınıflama cinsiyet ayrımcılığına yol açar. Tercih bizim. Grup kimlikleri. Kimlik bir tarafıyla benlik kavramının tezahürü olarak ergenlikte kritik gelişim evresini tamamlayan psikolojik bir kavramdır. Ama kimlik aynı zamanda kültürel ortamın, kişinin yaşadığı zaman ve mekanın da belirlediği sosyal bir kavramdır. Modern hayatta her birimiz kendimizi bir gruba ait hissederiz. Ait olduğumuz grupların sayısı ve niteliği kişiden kişiye değişse de aidiyet duygusu her ergen için bir ihtiyaç. Baumeister and Leary, 1995. Zira ben kimim sorusunun yanıtı sizin kimlerle olduğunuzla da ilintili. Her birimiz çoğu içine doğduğumuz aileden kaynaklı pek çok sosyal gruba ait bireyler olarak ergenlik çağına gireriz. Bu grupların bir kısmı aileden miras, bir kısmı da sonradan edinilmiş kimlikler sunar bize. Etnik, milli, dini ya da politik kimlikler bizim doğuştan sahip olduğumuz sosyal gruplara aidiyet duygumuza göre gelişir. Okul, meslek ya da hobiye dayalı kimlikler ise bizim sonradan edindiğimiz, yani yaşam tecrübelerimize göre geliştirdiğimiz aidiyetleri içerir. Modern dünyada artık tek bir kimliğe, tek bir gruba aidiyet yetmiyor. O nedenle bireyler birden çok kimliğe aidiyet duygusu geliştirerek sosyal yaşamlarına devam ediyorlar. Yıllarca Amerika'da araştırmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye bir yıllığına taşındığımda yaptığım ilk çalışmanın başlığı şuydu: Genç Kimlikler Araştırması, siyasal, kültürel ve sosyal kimlikler bakımından Türkiye gençliği üzerine bir alan çalışması. 2009'da çıktığı zaman basında epey yer alan bu çalışmadan bazı satır başlarını buraya alarak gençlerin aynı anda nasıl birden çok kimliğe sahip olduğunu göstermek istiyorum. Türkiye'deki 18-25 yaş arası gençlerin siyasal, kültürel ve sosyal kimliklerini ortaya çıkaran süreçleri anlamak ve gençlerin kimlik arayış sürecinde karşılaştıkları zorlukların dökümünü yapmak için yaptığım bu çalışmada 52 il merkezi, 253 ilçe merkezi ve sınırlı sayıda köyde yaşayan 1400 gençle görüştü. Anket çalışmasıyla gençlerin etnik, dini ya da siyasi grup aidiyetlerini ayrı ayrı 4 kategoride değerlendirdik. Sonuç itibariyle bu çalışmada şunu öğrendim. Gençlerin birden çok kimliği var. Onlara bir kimliği seçmelerini dayatmadığımız zaman gençler çok farklı, hatta bazen taban tabana zıt gruplara da aidiyet hissedebiliyorlar. 13. ayrımın sonu. Sayfa 146.